Ayrı Monike, Sicilyalı Mario Puzo, sayfa 115. Don Croce şişmanladı ve kemikli yüzü etlenerek büyük maun bir tablo gibi oldu. Burnu iktidar simgesi gibi hizmet eden büyük bir gagaya dönüştü. Kıvırcık saçları gri renkli dikenli tellere benzedi. Vücudu görkemli şekilde balon gibi şişti. Gözleri etli göz kapakları ile kapandı. Bir obelisk gibi görünene kadar aldığı her kiloyla gücü de artıyordu. Bir erkek olarak hiçbir zaafı yok gibi görünüyordu. Asla öfke, açgözlük göstermezdi. Sevecen bir kişiliği vardı fakat bunu asla sözle ifade etmezdi. Ciddi sorumluluklarının bilincindeydi ve asla karısının yatağında ya da göğsünde korkularını göstermezdi. Fakat oğlu, görünürdü ki varisi, dini sosyal reformun tuhaf illetine kapılmıştı ve Amazon boyunca vahşi yerleri eğitip kalkındırmak için Brezilya'ya göç etmişti. Don öyle utandı ki bir daha oğlunun adını anmadı. Mussolini'nin iktidara yükselişinin başlangıcında Don Croce'yi etkileyen bir şey olmadı. Dikkatle izleyerek bu adamın ne kurnaz ne de cesaretli olduğu sonucuna vardı. Ve böyle bir adam İtalya'yı yönetebiliyorsa Don Croce de Sicilya'yı yönetebilirdi. Fakat felaket çöktü. Mussolini iktidarının birkaç yılından sonra uğursuz gözlerini Sicilya'ya ve mafyaya dikti. Bunun suçlu takımının peşmürdeliği olmadığını, gerçek bir gücün imparatorluğunun bir kısmını kontrol ettiğini fark etmişti. Ve tarih boyunca mafyanın Roma'daki bütün hükümetlere karşı komplo kurduğunu anladı. Sicilya'nın yöneticileri son 1000 yıldır mafyayla mücadeleyi denemiş ve başarısız olmuşlardı. Şimdi diktatör onları sonsuza kadar yok etmeye yemin etmişti. Faşistler demokrasiye inanmıyorlardı. Ne isterlerse devlet için neyin iyi olduğunu düşünürlerse yaptılar. Kısacası Don Croce, Malo'nun yöntemlerini kullandılar. Mussolini en güvendiği bakanı Cesare Mori'yi Sicilya'ya yönetici olarak sınırsız yetkilerle gönderdi. Mori Sicilya'daki bütün adli mahkemelerin çalışmalarını geçici olarak durdurdu ve bütün Sicilyalı korumaları bypass etti. Sicilya'ya önce vurup sonra soru sorması emredilen birliklerle girdi. Bütün köylerde insanlar tutuklandı ve sürgün edildi. Diktatörlükten önce İtalya'da ölüm cezası yoktu ve bu da mafyaya karşı bir dezavantaj olmuştu. Mori'nin yönetimi altında bu durum değişti. Korkunç Cassetta'ya bile direnerek omerta yasasına bağlı kalan gururlu mafyozi vuruldu. Sözde komplocular Akdeniz'deki küçük izole adalara sürüldü. Bir yıl sonra Sicilya adasının büyük bir kısmı boşalmış ve mafya bir yönetim gücü olarak yok edilmişti. Binlerce suçsuz insanın bu geniş ağda yakalanıp suçlu olarak değerlendirilmesinin Roma için önemi yoktu. Don Croce demokrasinin adil kurallarını severdi ve faşistlerin yaptıkları yüzünden çok öfkelendi. Arkadaşları ve meslektaşları suçlarının kanıtını bırakmayacak kadar zeki olduklarından uydurulmuş suçlamalarla hapse atılmıştı. Çoğu söylentilere dayanılarak açık bir mahkemede ortaya çıkıp tanıklık etmeleri gerekmediği için izleri takip edilip yakalanamayan ve ikna edilemeyen dürzülerden gelen gizli bilgilerle hapsedildi. Hukuk ve adalet ortadan kalkmıştı. Faşistler Engizisyon günlerine, kralların ilahi haklarının olduğu zamana geri dönmüşlerdi. Don Croce kralların ilahi haklarına asla inanmamıştı. Aksine alternatifi 4 vahşi at tarafından parçalanmak olmadığı sürece buna inanan mantıklı bir insan varlığının olamayacağını ileri sürerdi. Daha da kötüsü faşistler ortaçağ işkence enstrümanı olan Cassetta'yı, İnatçı bedenlerde mucizeler yaratan 90 santim uzunluğunda 60 santim genişliğinde korkunç bir alet geri getirdiler. En kararlı mafyozo bile Cassetta'ya hedef olduğunda bir İngiliz kadını kadar gevşek ağızlı olmuştu. Don Croce işkenceye karşı öfke doluydu ve asla hiçbir çeşidini kullanmamakla övünürdü. Basitçe öldürmek yeterliydi. Don Croce görkemli bir balina gibi Sicilya yeraltının karanlık sularına dalmıştı. Başkeşiş Manfredi'nin koruması altında sahte bir Fransiskan keşişi olarak manastıra girdi. Uzun süreli ve keyifli bir ilişki kurmuşlardı. Don cahil gururuna rağmen adam kaçırma işindeki kariyerinin ilk zamanlarında başkeşişi gerekli fidye mektuplarını yazmakla görevlendirmişti. Birbirlerine karşı her zaman dürüst oldular. Ortak zevkleri olduğunu keşfetmişlerdi. Hafif kadınlar, iyi şarap ve komplike hırsızlık. Don doktorunu ziyaret etmek ve bu ülkenin sakin lükslerini denemek için İsviçre'ye yaptığı gezilerinde sık sık başkeşişi de yanına alırdı. Sicilya'nın daha tehlikeli zevklerinden sonra sakin ve hoş bir değişim olurdu. İkinci Dünya Savaşı başladığında Mussolini artık Sicilya'ya yakından ilgi göstermeyi bıraktı. Don Croce hemen bu fırsatı değerlendirdi. Diğer mafya üyeleriyle iletişim sağlamak için sessizce ağlarını kurdu. Minik Pantelleria ve Stromboli adalarına sürgüne gönderilen mafyanın eski güvenilir adamlarına umut mesajları gönderdi. Yönetici Mori tarafından hapsedilen bu mafya liderlerinin ailelerine dostça davrandı. Don Croce tek umudunun eninde sonunda müttefiklerin kazanacağı zafer olduğunu biliyordu ve bütün çabalarını bu yönde sürdürdü. Yeraltı partizan gruplarıyla ilişki kurdu ve adamlarına uçağı düşürülen müttefik pilotlarına yardım etmeleri emrini verdi ve kritik saatte Don Croce hazırlıklıydı. Amerikan ordusu Sicilya'yı 1943 Temmuz'unda istila ettiğinde Don Croce yardım elini uzattı. Birçok Sicilyalı göçmenlerin çocukları bu orduda değil miydi? Sicilyalılar Sicilyalılara karşı Almanlar için neden savaşsındı? Don Croce'nin adamları İtalyan askerlerin binlercesini firar etmek ve mafya tarafından onlar için hazırlanan yerlerde saklanmak için ikna etti. Don Croce kişisel olarak Amerikan ordusunun gizli ajanlarıyla kontak kurdu ve birliklerine dağ yollarında rehberlik etti. Ağır Alman silahlarıyla güçlendirilmiş siperlerin arkasından dolaştılar. Böylece Britanya güçleri adanın diğer yanında çok sayıda ölü ve yaralı vererek yavaşça ilerlerken Amerikan ordusu görevini programlanandan hızlı şekilde tamamladı ve çok az kayıp verdi. Don Croce şimdi neredeyse 65 yaşında ve çok kilolu olmasına rağmen bir mafyozo partizanları çetesiyle birlikte Palermo şehrini savunmakla görevli Alman generali kaçırdı. Amerikan ordusu girene kadar tutsağını şehirde sakladı. Güney İtalya'daki en üst rütbeli Amerikan komutanı Washington'a gönderdiği raporlarda Don Croce'den mafya generali olarak söz etti. Ve böylece daha sonraki aylarda Amerikan kurmay subayları tarafından tanındı. Sicilya'nın Amerikan askeri valisi Albay Alfonso Laponto'ydu. New Jersey eyaletinde yüksek rütbeli bir politikacı olarak bu göreve doğrudan atanmış ve bu iş için özel olarak eğitilmişti. Politik bir işi nasıl bağlayacağını çok iyi biliyordu. Askeri hükümetteki kurmayları benzer nitelikleriyle seçilmişti. Amgot karargahı 20 kurmay ve 50 erden oluşuyordu. Çoğu İtalyan kökenliydi. Don Croce bir kan kardeşin içten sevgisiyle hepsini bağrına bastı, şefkat gösterdi. Albay Loponto Don Croce'yi başdanımını yapmıştı. Aynı zamanda yakın arkadaşıydı. Sık sık evine akşam yemeğine gelir ve yemeklere bayılırdı. Çözülmesi gereken ilk problem Sicilya'nın bütün küçük kasabaları için yeni belediye başkanları atamaktı. Eski başkanlar faşistti ve tabii ki Amerikan hapishanelerine atılmıştı. Don Croce daha önce hapsedilen mafya liderlerini önerdi. Kayıtları açıkça devletin hedeflerine ve refahına direniş göstermeleri yüzünden faşist hükümet tarafından eziyete uğradıklarını ve hapsedildiklerini gösteriyordu. Suçlamaların uydurulmuş olduğu açıktı. Don Croce karısının yaptığı enfes balık ve spagetti yerlerken arkadaşlarının, hepsi katiller ve hırsızlar, adalet, özgürlük ve demokratik prensipler için nasıl kahramanca direndikleri üzerine güzel hikayeler anlattı. Albay kendi yönetimi altında sivil nüfusu idare edecek ideal insanları bu kadar çabuk bulduğu için memnundu. Bir ay içinde Batı Sicilya'daki kasabaların çoğu yeni belediye başkanlarına kavuşmuştu. Faşist cezaevlerinde bulunmuş bir grup en inatçı mafyozi. Ve bunlar öyle çok çalıştılar ki Amerikan ordusunun düzeni sağlamak için arkalarında minimum işgal birliği bırakmaları yeterli oldu. Anakara'da savaş devam ederken burada ne bir sabotaj ne de bir casusluk faaliyeti söz konusu olmadı. Kara borsa en alt düzeyde tutuldu. Albay özel bir madalya aldı ve tuğ generalliğe yükseltildi. Don Croce'nin mafya belediye başkanları kaçakçılık yasalarını sıkı bir şekilde uyguladı. Karabinieri yolları ve dağ geçitlerini sürekli denetledi. Eski zamanlardaki gibiydi. Don Croce her ikisine de emir veriyordu. Hükümet denetçileri inatçı çiftçilerin tahıllarını, zeytinlerini ve üzümlerini resmi olarak belirlenen fiyatlardan, tabii ki Sicilya dışındaki kişilere dağıtılmak üzere hükümet ambarlarına teslim ettiğinden emindi. Don Croce bu yiyecek maddelerini Palermo, Monreale ve Trapani'nin aç şehirlerine, Siracusa ve Catania'ya, hatta Anakara'daki Napoli'ye nakletmek üzere Amerikan ordusu kamyonlarını kullandı. Amerikalılar Don Croce'nin verimli çalışmalarına hayran kaldılar ve onu Birleşik Devletler Silahlı Kuvvetlerine hizmetleri nedeniyle yazılı olarak takdir ettiler. Fakat Don Croce bu övgüleri yemiyordu. Kara cahil olduğu için keyif almak için bile okuyamıyordu. Albay Loponto'nun sırt sıvazlamaları kocaman karnını doyurmuyordu. Don Croce için Amerika'nın minnettarlığı ya da Tanrı'nın kutsaması yeterli değildi. İnsanlık ve demokrasi hizmetindeki birçok iyi işinin karşılığını almaya kararlıydı. Böylece bu tıka basa dolu Amerikan kamyonları, sürücüleri silahlı ve resmi belgeleri albay tarafından imzalanmış şekilde Don Croce tarafından belirlenen oldukça farklı hedeflere doğru yola çıktılar. Don'un Montelepre, Villaba ve Partinico gibi küçük kasabalardaki kendi kişisel depolarında yüklerini boşalttılar. Sonra Don Croce ve iş arkadaşları bunları gelişen kara borsada resmi fiyatlarının 50 kat üstünde sattılar. Böylece yeniden dirilen mafyanın en güçlü liderleriyle ilişkilerini sağlamlaştırdı. Don Croce'ye göre açgözlülük bütün insan zaaflarının en büyüğüydü ve bu nedenle kendi payını dağıttı. Çok cömertti. Albay Loponto'ya hediye olarak antika heykeller, resimler ve antik mücevherler verdi. Don bundan zevk alıyordu. Subaylar ve Amerikan askeri hükümetinin adamları onun oğulları gibiydi ve çocuklarına düşkün bütün babalar gibi sevgisini hediyelerle gösterdi. Çoğu Sicilya kökenli oldukları, İtalyan karakterini ve kültürünü anladıkları için özellikle seçilen bu adamlar ona sevgiyle karşılık verdiler. Özel seyahat belgelerini imzaladılar. Don Croce istediğinde kamyonları vermeyi özel görevleri saydılar. Güzel Sicilyalı kızlarla tanışabildikleri partilere davet edildiler. Sicilyalı ailelerin evlerine alınarak göçmen anneleriminkilere benzeyen yemekler yediler ve mafyoza kızlarına kur yaptılar. Don Croce Malo eski gücünü geri almak için her şeyi tam yerinde yaptı. Bütün Sicilya'daki mafya şefleri ona borçluydu. Artezyen kuyularını kontrol ederek ada halkına iyi bir kazançla su satıyordu. Yiyeceklerde tekel yarattı. Meyve satan her pazar tezgahından, et satan her kasaptan, kahvelerden, hatta gezici müzisyen bandolarından vergi topladı. Tek benzin kaynağı Amerikan ordusu olduğu için bunu da kontrol ediyordu. Asillerin büyük malikaneleri için kahyaları kendisi sağladı ve topraklarını tam zamanında ucuz fiyatla aldı. Mussolini'nin İtalya'da iktidara gelmesinden önce kullandığı gücünü yeniden tesis etmek için yola çıkmıştı. Yeniden zengin olmaya kararlıydı. Gelecek yıllarda Sicilya'yı zeytin preslerinde sıkacaktı. Yalnızca bir tek şey Don Croce'yi rahatsız ediyordu. Tek oğlu eksantrik bir istekle iyi işler yapmak için çekip gitmişti. Erkek kardeşi Peder Beniamino aile kuramıyordu. Don'un imparatorluğunu miras bırakacağı kanından kimse yoktu. Güvenebileceği kadife eldiven ikna edici olmayınca devreye girecek genç ve kanla bağlı bir savaşçı varisi yoktu. Don'un adamları genç Salvatore Giuliano'yu işaretlemişlerdi ve baş keşiş Manfredi onun potansiyelini onaylamıştı. Şimdi bu genç adamın kahramanlık öyküleri bütün Sicilya'yı kaplamıştı. Don tek problemine onun çözüm olabileceğini düşünüyordu. 8. Bölüm. Montelebra'dan kaçışlarının ertesi sabahı Turi Giuliano ve Aspano Pisciotta Monte Dora'daki mağaranın arkasında hızla akan derede yıkandılar. Silahlarını sarp kayalığın kenarına alarak pembe çizgili şafağın keyfini sürmek için battaniyeleri yaydılar. Grotta Bianca neredeyse tavana kadar uzanan iri kaya parçaları kümesi içinde sona eren uzun bir mağaraydı. Turi ve Aspano küçük birer çocukken bu iri kaya parçalarını çekerek dağın öte yanına giden bir yol bulmuşlardı. Tarihi İsa'dan önceye dayanıyordu. Spartaküs'ün ordusu tarafından Romalı lejyonlardan saklanmak için kazılmıştı. Çok aşağıda bir oyuncak köy gibi küçücük görünen Montelebre uzanıyordu. Kayalığa çıkan çok sayıda patika, dağa tutunmuş ince kirece bulanmış solucanlar gibi görünüyordu. Montelebre'nin gri taş evleri yükselen güneşte teker teker altın rengine dönüyordu. Sabah berraktı. Yerdeki dikenli Hint incirleri serin ve tatlı görünüyordu. Turi bir tane alarak ağzını tazelemek için dikkatle ısırdı. Güneşin sıcağında birkaç saat geçirmek onları susuz pamuk yumaklarına döndürürdü. Aspano silahları temizlerken Turi aşağıdaki kasabayı izliyordu. Çıplak gözü minik siyah noktaları, çalışmak için küçük tarlalarına giden insanları seçti. Kendi evini belirlemeye çalıştı. Uzun süre önce o ve Aspano Sicilya ve Amerikan bayraklarını çatıda dalgalandırmışlardı. Neşeli, sevimli çocuklar yurtseverlerin övgülerini almışlardı. Fakat gerçek nedenleri yakındaki dağların tepesinde dolaşırlarken evlerini seçebilmekti. Böylece yetişkin dünyayla endişeleri giderici bir bağlantı kurmuşlardı. Aniden 10 yıl önce olmuş bir şeyi hatırladı. Köyün faşist memurları evlerinin çatısından Amerikan bayrağını indirmelerini emretmişti. İki oğlan çok öfkelenmiş, Amerikan ve Sicilya bayraklarını indirerek gizli yerleri olan Grotta Bianca'ya kaya duvarların dibine gömmüşlerdi. Giuliana Pisciotta'ya gözünü yoldan ayırma diyerek mağaraya girdi. 10 yıldan sonra bile bayrakları gömdükleri yeri tam olarak hatırlıyordu. Kayaların toprakla birleştiği yerin sağ köşesindeydiler. Kayaların altındaki toprağı kazmaya başladı. O noktanın üstünü ince, sümüksü, yeşil siyah yosun kaplamıştı. Giuliano önce botuyla kazdı, sonra kazma olarak küçük bir taş kullandı. Kısa sürede bayraklar ortaya çıktı. Amerikan bayrağı sümüksü bir paçavra olmuştu. Fakat Sicilya bayrağını diğerinin içine sardıkları için korunmuş ve sağlam kalmıştı. Giuliano bayrağı açtı. Kırmızı ve altın renkler çocukluğundaki kadar belirgindi. Bir delik bile yoktu. Dışarı çıkardı ve Pisciotta'ya gülerek ''Bunu hatırlıyor musun Aspano?'' diye sordu. Pisciotta bayrağa baktı, sonra o da güldü heyecanla. ''Kader!'' diye bağırarak zıpladı ve bayrağı Giuliano'nun elinden kaptı. Kayalığın kenarına gitti ve aşağı kasabaya doğru salladı. Birbirleriyle konuşmaları bile gerekmedi. Giuliano kayalıkta büyüyen bir fidanı kopardı, bir delik kazdılar ve fidanı taşlarla destekleyerek bayrağı ona tutturdular. Böylece tüm dünyanın görebileceği şekilde özgürce dalgalanacaktı. Sonunda beklemek için kayalığın kenarına oturdular. Bir şey görene kadar öğlen olmuştu ve sonunda gördükleri ise sadece kayalığa giden tozlu yolda eşek süren yalnız bir adamdı. Bir saat daha izledikten sonra eşek dağ menziline girip yukarı doğru çıkarken Pisciotta ''Lanet olsun, binici eşekten daha küçük, bu senin vaftiz baban Adonis olmalı.'' diye bağırdı. Giuliano Pisciotta'nın sesindeki alayı sezmişti. Pisciotta ince, zarif ve formda fiziksel deformasyondan korkardı. Tüberkülozlu ciğerleri yüzünden bazen ağzından kan gelir, yaşamının tehlikede olması yüzünden değil, güzelliğini bozduğu için bundan nefret ederdi. Sicilyalılar insanlara fiziksel kusurları ile ilgili lakaplar takmaya bayılırlar. Bir defasında bir arkadaşı Pisciotta'yı kağıt ciğerli diye çağırmıştı. Pisciotta onu çakısıyla bıçaklamaya kalktığında yalnızca Giuliano'nun gücü cinayeti önleyebilmişti. Giuliano dağdan aşağı doğru birkaç mil koştu ve büyük granit kayanın arkasına saklandı. Aspano ile oynadıkları çocukluk oyunlarından biriydi. Adonis'in gelmesini bekledi, sonra saklandığı kayalıktan bağırdı. ''Olduğun yerde kal!'' Lupa arası elindeydi. Bu da bir çocukluk oyunuydu. Adonis silahını çekişini gizlemek istiyormuşçasına yavaşça döndü. Fakat Giuliano gülüyordu. Saklandığı yerden çıktı. Güneş ışığında yalnızca Luparas'ı parlıyordu. Giuliano, vaftiz baba, ben Turi diye seslendiğinde Adonis silahını tekrar beline soktu ve sırt çantasını silkerek omuzundan attı. Sonra Giuliano Luparas'ını indirdi ve ortaya çıktı. Giuliano, Hector Adonis'in kısa bacakları yüzünden eşekten inerken her zaman sıkıntı çektiğini biliyordu ve bu yüzden ona yardım etmek istedi. Fakat yolda göründüğünde profesör hızla aşağı kaydı ve kucaklaştılar. Yukarı kayalığa yürüdüler. Genç adam, köprüleri yaktın dedi Hector Adonis profesyonel bir sesle. Dün geceden sonra iki ölü polis daha var, artık bu bir şaka değil. Pişot da kayalığın ön yüzüne varıp onları selamlarken Adonis, Sicilya bayrağını görür görmez burada olduğunuzu anladım dedi. Pişot da sırıttı ve yumuşak şekilde, Turi, ben ve bu dağ İtalya'dan ayrıldık dedi. Hector Adonis ona sert şekilde baktı. ''Bütün kasaba bayrağınızı gördü.'' dedi Adonis. ''Karabinieri'nin mareşalosu da dahil. İndirmeye geleceklerdir.'' Pişot da artsızlıklı. ''Bir öğretmen her zaman ders verir.'' dedi. ''Geldiklerinde bayrağımız onları karşılayacaktır. Fakat burada bütün bulacakları budur. Geceleyin güvendeyiz. Karabinieri'nin karanlıktan sonra kışladan çıkması mucize olurdu.'' Adonis onu aldırmadı ve eşeğinden torbasını indirdi. Giuliano'ya güçlü bir dürbün, ilk yardım kiti, bir temiz gömlek, iç çamaşırı, örgü bir süveter, bir tıraş takımı, babasının keskin usturasını ve altı kalıp sabun verdi. ''Burada bunlara ihtiyacınız olacak.'' dedi. Giuliano dürbünden memnun kalmıştı. Sonraki birkaç haftada lazım olacakların listesini yaptılar. Annesinin geçen yıl sabun istiflediğini biliyordu. Ayrı bir pakette kocaman bir parça biberli peynir, bir ekmek somunu ve iki büyük yuvarlak çörek bulunuyordu. Çörekler jambon ve mozzarella peyniri ile doldurulmuştu. Ayrıca katı pişmiş yumurta da vardı. Adonis çöreklerinizi La Venera gönderdi. Dağlardayken kocası için de bunlardan pişirdiğini söyledi. Bunlarla bir hafta idare edebilirsiniz dedi. Pişot da gülümseyerek, bayatladıkça tatları artar dedi. 12. ayrımın sonu. Sayfa 126.